İkinci ayrı, kale, Stephen James, sayfa 17. Birinci bölüm. 3 ay sonra, 16 Şubat 2009 Pazartesi, San Diego, Kaliforniya, 17.46. Tabağımı çevreleyen çatal bıçak takımının ihtişamına baka kaldım. Önce hangi çatalı kullanmam gerektiğini hiçbir zaman hatırlayamam. Üvey kızım Tessa işaret etti. Dışta duranı Patrick, onunla başlarsın ve içeriye doğru devam edersin. Emin misin? Çatallarımı sırayla kaldırdı. 4 lastik bandın üzerine takmış olduğu deri bilezikler bileğinde yukarıdan aşağıya gidip geldi. Salata, ana yemek ve sonra da tatlı. Tatlı çatalımı bıraktığı anda ikimizin de bu restoranda ne kadar çok sırıttığımızı fark ettim. Bizden başka herkes smokin veya gece elbisesi giymişti. Bizim üzerimizde ise birer tişört vardı. Benimki Marquette Üniversitesi'nin rengi sol bir spor tişörtüydü. Tessa'nınki ise Ölü Tırnak 13 grubunun uzun kollu siyah bir tişörtüydü. Üzerinde grubun logosu olan içine bir tırnak geçmiş göz resmi vardı. Resmin hemen yanına küçük bir rozet takmıştı. Darfur'u kurtaralım hemen. Tessa bu akşam için uçuk pembe bir ruj, kuzguni siyah saçlarına uyması için siyah bir oje ve siyah göz farı seçmişti. Geçen ay iznim olmadan yaptırdı, kaş ve burun hızmasına bayıldığım söylenemez. Ancak şirin olduklarını itiraf etmeliyim. Buruşuk kumaşlı bir eteğin altına giydiği diz altı siyah taytla biraz kaba, biraz da asi ve karanlık görünüyordu. Yine de 17 yaşında çocuksu ve masum bir genç kızdı. Masa düzeni hakkında nasıl oluyor da bu kadar çok şey biliyorsun diye sordum. La Serita'da çalışmıştım, hatırlasana, annem ölmeden önce. Açıklamasıyla zayıf noktama dokunmuş, beni Christie'nin cenazesine geri götürmüştü. Pencereden dışarıya baktım. Rüzgar tüm öğleden sonra tozu dumana katmıştı. Şimdi ise gün batımından hemen sonra okyanus dalgalı ve gri görünüyordu. Birkaç martı suyun dalgalı ve kaba yüzeyine fazla yaklaşan bir balığı yakalamak için arada sırada dalarak bulutların altında amaçsızca dolaşırken güneş ışığından arta kalanlar usulca denize süzüldü. Evet, özür dilerim, sanırım unuttum dedim. Orada ne kadar çalışmıştın?
2 gün. Müdür grup içinde çalışacak bir tutuma sahip olmadığımı söyledi.
Buzlu suyundan bir yudum aldı.
Gerizekalı.
Restoranın arka kısmında sırtımın duvara geldiği bir masa seçmiştim. Alışkanlık işte. Bir süre garsonların masaların aralarından geçmelerini, seçtikleri yolları, yaptıkları seçimleri izledim. Yine bir alışkanlık. Birkaç dakika önce bizi masamıza oturtan kız önüme çıtır çıtır ekmekli bir servis tabağı getirdi. Yanına ise içinde bir çeşit yağ olan bir kase koydu. Diğer masalarda oturan çevremizdeki insanlar ekmeklerini bu acı ve sarı sıvının içine batırıp yiyorlardı. Bu kısmı atlamaya karar verdim. İnce kemikli karga burunlu garsonumuz siparişlerimizi almak için geldi. Bayım dedi ve sonra Tessa'ya döndü. Hanımefendi, günün menüsünü duymak ister misiniz? Bu akşam mango ve ananasla hazırlanmış enfes bir domuz filetosu sunuyoruz. Tessa adama sert sert baktı. O domuzları mezbahaya yollanmadan önce hangi şartlar altında yaşamak zorunda bırakıldıkları hakkında en ufak bir fikrin var mı senin? Telli kafesler içinde, küçücük telli kafesler. Tessa dedim.
Zorla beslendikleri, artık ayakta kalamayacak derecede şişmanlayana kadar büyüme ormanlarıyla zehirlendikleri kafeslerde.
Tessa, Bernice, Alice...
Sadece söylüyorum.
Ona en etkili çeneni kapa, yoksa hemen Burger King'e gidiyoruz. Bakışımı fırlattım. Bir dakika için bakışlarımız savaştı ve sonunda pes etti.
Tamam tamam, ben bir ev salatası alayım. Menüyü işaret etti. İçinde füme domuz jambonu olmasın.
Peki hanımefendi. Garson bana döndü, başını eğdi ve yapmacık bir gülümseme sundu. Robota benziyordu.
Ya siz beyefendi?
Tessa'nın bana dik dik baktığını fark ettim. Sanırım ben de salata alacağım dedim. Gerçi ben çok açım. Benimki duble olsun.
Duble mi beyefendi? Korkarım akşam yemeği salatalarımın sadece bir porsiyon çıkıyor. Buna karşılık sizi temin ederim ki sizinki cömert bir porsiyon olacak. Ben o cömert porsiyonlardan birkaç tanesini Tessa ile masamıza yürürken görmüştüm. O zaman ben iki porsiyon alayım. Büyük bir kasenin içine iki porsiyonu boşaltın, öyle olur. Bana göre siparişimiz çok karışık olmamasına rağmen garson not defterine bir şeyler karaladı. Tessa boğazını temizledi. Patrick, gerçekten eğer istiyorsan domuz filatosu ısmarlayabilirsin. Sana söz veriyorum. O domuzların, sırf bunun gibi restoranların onları mangolarla kaplayıp müşterilerine sunabilmesi için, içlerinde kıpırdayamadıkları dışkı dolu kafeslere nasıl tıkıldıklarını anlatmayacağım. Ayrıca onların esasen öldürmeyen şok tabancalarıyla vurulduktan sonra mezbahaya götürüldükleri ve tüylerinin dökülmesi ve etlerinin yumuşaması için kaynar suya canlı canlı atılıp ölünceye kadar haşlandıkları hakkında da hiçbir şey söylemeyeceğim. Söz veriyorum ki tek bir kelime dahi etmeyeceğim. Yanımızdaki masada oturan kadın ana yemek çatalını yavaşça masaya bıraktı. Ne kadar düşüncelisin Tessa dedim. Mezbahalar, harika. Şu anda bir tek bunu düşünmem eksikti. Garsonumuzun rengi atmıştı. Bana sadece büyük bir kasenin içinde iki porsiyon salata ve bir kahve getirin. Bir saniye, ne tür kahveniz var? Kendini toplamaya çalıştı. Hem normal hem de kafeinsiz olmak üzere çeşitli türde iyi espresso ve cappuccino'lar sunuyoruz. Hayır, demek istediğim Kenya'dan armandanmış Ruiri 11 veya Costa Rica'dan La Manolia veya Brezilya'nın Cerrado bölgesinden bir şey. Ne tür kahve, hangi ülkeden? Sanırım kahvemizi buradan, Amerika'dan alıyoruz. Aman tanrım. Kahveyi dükkandan aldığınız zaman büyük bir metal kutunun içinde mi geliyor? Yüzü sevinçle parladı. Tabii ki. Tek duymak istediğim buydu. Çay. Bir fincan çay. Teşekkür ederim efendim. Yağ kasesine baktım ve biraz da tereyağı. Çay, kelimeleri not defterine yazarken aynı zamanda da söyledi ve tereyağı. Daha sonra çekinerek Tessa'ya döndü. Sizin içkiniz hanımefendi. Alkolsüz bira, salatama da peynir veya benzeri bir şey koymayın. Hafifçe başını salladı. Çiftlik sosu da koymayın. Çiftlik iğrenç. Peki efendim. Yumurta da koymayın. Enerjik bir kafa sallamasından sonra yok oldu. Pekala, hiçbir şey lüks bir restorana gelmenin yerini tutmuyor. Bunu daha sık yapmalıyız dedim. Bir parça ekmeği yağa batırıp ışığa doğru tutarak evet dedi. Kusmuk rengindeki yağ damlaları tabağına damladı. Hiçbir şey bunun yerini tutmuyor. Rahatlamayı ve önümüzdeki birkaç dakikanın tadını çıkarmayı denedim. Akıcı sohbete odaklanmaya, duyduğu ve gitmek istediği ancak nasıl olsa gitmesine asla izin vermeyeceğim kulüpler hakkında konuşurken, onu dinlemeye ve kuşa benzeyen garson hakkında akıllıca şeyler söylemeye çalıştım. Çalıştım ancak yapamadım. Mezbahanın görüntüsü bir kere aklıma yerleşmişti ve oradan çıkmayı reddediyordu. İçeriden gelen ciyaklamaları duyabiliyordu, keskin, ümitsiz bağırmaları. Ama ne mezbahanın ne de ciyaklamaların domuzlarla hiçbir ilgisi yoktu. İkinci bölüm. Son 3 ay Creighton Mallis, mevcut adıyla Neville Lewis için iyi geçmişti. San Diego'nun havasını sevmişti. Özellikle de yüz binlerce kayıtsız izi bulunamaz ve kolaylıkla ortalıktan kaybolan insanlarla dolu bir şehirde yaşıyor olmayı sevmişti. Bunların çoğunluğu da kadındı. Güzel, Güney Amerikalı kadınlar, kız arkadaşlar. Creighton depo ofisinin içine şöyle bir göz attı ve gözüne köşedeki dosyalarla tepeleme doldurulmuş tozlu evrak dolabı, hala Mayıs 2007'de çevrili olan mayolu duvar takvimi ve üzerinde yüksek çözünürlüklü bir bilgisayar ekranının durduğu büyük gri bir masa ilişti. Klavyenin yanında bir yığın DVD kutusu vardı. Dönen sandalyeye geçti ve sağdaki kayıt cihazını bir sonraki kız arkadaşının görüntüsünü daha net alabilmek için duvardaki bir deliğe odaklayarak yeniden yerleştirdi. Yıllar içerisinde kamerayı doğru açılara yerleştirdiği zaman videoların çok daha tatmin edici olduğunu öğrenmişti.
Tabii ki birçok şey ekipmanınızın kalitesine de bağlıydı. Ve o gün Washington'da elindeki şişeyi vuran herif her kimse işini iyi biliyordu. Her iki profesyonel kayıt cihazı da bir haber bülteni ekibinin naklen yayın için kullanabilecekleri türdendi. Creighton Kasım'da oraya geldiğinde depo onun için çoktan hazırlanmıştı, her şey onu bekliyordu. Masanın başına oturduğu zaman yavruları nedeniyle karnı şişmiş kocaman bir örümcek koluna indi. Creighton umursamadı, onu düşürmek için kolunu silkmedi. Örümceklere karşı hep bir yakınlık duymuştu. Görüntüyü yakınlaştırma fonksiyonunu kontrol etmek için klavyeye hafifçe dokundu. Örümcek kolundan yukarıya çıkıp boynunun arkasına doğru kayarak geçti. Birkaç tuş darbesi daha. Evet, mükemmel. Şimdi ikinci kameraya geçelim. Garson siparişlerimizle birlikte geri geldi. Yanıma fazla cömert davranılmamış iki porsiyon salatanın olduğu büyük bir metal kase koydu. Sonra Tessa'nın önüne de salatasını bıraktı ve hızlıca geriye doğru bir adım attı. Başka bir şey? Hayır dedim, her şey yolunda, teşekkürler. Tessa salatasını inceledi. Muhtemelen içine düşmüş olabilecek tek tük et parçalarını arıyordu. İyi görünüyor. Garsonumuzun hızla uzaklaşmasının ardından yemeye başladık. O zaman yeniden onlarca garsonun rotalarına baktım. Kimin hangi masaya servis yaptığını, mutfağa yaklaşırken kimin kime yol verdiğini aklımda tuttum. Sonra Tessa ve ben ağız dolusu marul, ıspanak, yeşil biber ve siyah zeytinlerin arasında Tessa'nın lise ikinci sınıfı nasıl geçtiğini, değerlendirdiği üniversiteleri, San Diego'da ikimizin de yapmak istediği şeyleri ve daha önce adını hiç duymadım. Fakat görünüşe göre inanılmaz bir şekilde yıkan, yani bu iyi anlamına geliyordu, bazı müzik gruplarını konuştuk. Ancak tüm bu zaman içerisinde ben hala aklımın bir köşesinde kalan mezbahayı düşünüyordum. Tessa ağzında koca bir salata lokmasıyla sonuçta iyi hissettiriyor değil mi dedi. İçimde bir ürperti oluştu. Tam salata çatalımı ağzıma götürürken yarı yolda durdum. Ne dedin? Ses tonum aklımda dolaşan görüntüler kadar kaba ve haşin olmalıydı. Çünkü Tessa gözlerini kırpıştırdı ve cevap verdiği zaman neredeyse korkmuşa benziyordu. Sadece böyle bir davanın ortasında olmak demek istedim. Şu kundakçıyı yakalamaya çalışmak iyi hissettiriyor olmalı. Bu senin işin ve yapmayı sevdiğin şey, öyle değil mi? Evet öyle, benim işim bu. Yapmayı sevdiğim şey de bu. Kelimelerim keskindi. Gereksiz bir çekiç darbesi gibi. Bu diyaloğun veya düşüncelerimin beni götürmekte olduğu yere gitmek istemedim. Dolayısıyla konuyu değiştirdim. Burada seninle olmayı daha çok seviyorum. Çatalımı yerine koydum. Bana yorgun bir, sen gerçek bir genç olamazsın bakışı fırlattı. Yine de bir gülümseme belirtisi yakaladım. Evet, her neyse. İçten söylüyorum. Sağ ol. Masaya baktı, biraz utanmıştı. Bunu görmek güzeldi. Son birkaç yılda ikimiz de birçok kötü şey yaşamıştık. Tessa benim annesiyle flört edip ardından da onunla evlendiğim zaman 15 yaşındaydı. Annesi aniden göğüs kanserinden öldüğü zaman ise 16'ydı. Kristen'in ailesi yıllar önce vefat etmişti ve Tessa gerçek babasının kim olduğunu bilmiyordu. Böylelikle bu durum ikimizi Kristen'in ölümünün üstesinden gelmek ve birlikte bir aile kurmakla baş başa bırakmıştı. Kristen'in ölümünün üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişti ama sanki hala Tessa ve ben başlangıç çizgisinde gibiydik. Ancak en azından orada beraberdik, bu da önemli bir şeydi. Dıştaki çatalımı aldım ve salatamdaki minyatür domatesi hedefledim. Demek San Diego'da 4 gün, öyle mi? Evet, Denver'da yıl boyunca okulların açık olmasından gerçekten memnun olduğum tek zaman bu. Bir sürü garip tatilleri oluyor. Düşündüm de burada olduğum süre içerisinde seni Charlotte Akvaryum'una götürebilirim. Akvaryum mu? Ağzı doluyken konuştu. Vay canına, ne kadar eğlenceli. Dünyadaki en iyi akvaryumlardan biri olması gerekiyor. Gözleriyle iç çekti. Köpek balıkları var dedim. Bir sürü, bir sürü köpek balığı. Bir an için bunu düşünür gibi göründü. Köpek balıkları harikadır. Bu arada dedim, biliyorsun ki benim... Burada olduğumuz sürece yapman gereken küçük bir işim var. Biliyorum, biliyorum, kundakçı.
Bazen otelde tek başına kalman gerekebilir.
Kısa bir sessizlik oldu. Buraya aptal bir otelde tek başıma oturmak için gelmedim. Kendi başımın çaresine bakabileceğimi biliyorsun.
Ancak biz Denver'da değiliz. Burası farklı bir şehir.
Birkaç ay sonra tek başıma yaşayabilecek yaşta olacağım.
8 ay.
Aynen dediğim gibi.
Bir yudum çay içtim. Seninle elimden geldiği kadar çok zaman geçireceğim.
Bunları daha önce de konuşmuştuk. Önemli değil. Ayrıca bana bebek bakıcılığı yapmak zorunda da değilsin.
Önemli bir mesele. Bununla sonra uğraşırım. Pekala.
Tesla seyahat ettiğim zamanlarda hep benimle gelmek ister. Bununla birlikte kendi hareket alanına da sahip olmayı sever. Ben seri suçları takip eden bir FBI kriminoloji uzmanı olduğumdan onu genellikle yanımda götüremem. Ancak bu defa beni aynı zamanda ofisin en iyi analistlerinden biri olan FBI'ın şiddet içeren suç analizi için ulusal merkezinde ekip elemanlarımdan biri olan özel ajan Lien Hua Jiang çağırmıştı. 10 ayı aşkın bir süredir San Diego polis teşkilatıyla birlikte terk edilmiş evlerde çıkarılan yangın olaylarına bakıyorduk. Şimdiye kadar ölü yoktu, sadece mal kaybı meydana gelmişti. FBI güçlü aile bağlarını desteklemek istiyordu ve sonuçta bu da Tesla'yı tehlikeye atacak bir dava değildi. Ayrıca ben bu olayı inceleyen baş dedektif değildim ve Tesla'nın yolculuğu için bilet masrafını da karşılamak niyetindeydim. Bu nedenle gelmesi onlar için bir sorun olmadı. Dolayısıyla tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu birlikte biraz zaman geçirmemiz için iyi bir fırsat gibi görünüyordu. Özellikle de okul tatilinde olduğu hesaba katılınca.
Öyleyse, dedim konuyu değiştirerek, bu senin Pasifik Okyanusu'na ilk gelişin değil mi?
Daha önce okyanus gördüm Patrick, bunu biliyorsun. New York'ta yaşadığımız dönemdi.
Ama o Atlantik Okyanusu.
Sadece tek bir okyanus vardır.
Bu bir şaka mı? Ve ben de can alıcı noktayı kaçırıyor muyum diye merak ettim. Son baktığımda Atlantik, Pasifik, Arktik, Hint.
Öyle mi? Ben ise son baktığımda tüm okyanuslar birbirine bağlıydı. Sadece tek bir büyük su kütlesi, tek bir dünya, tek bir okyanus.
Pencereden dışarıya baktım. Yükselmekte olan ayın ışığında siyah suyun kumsalı yalayışını izledim. Sanırım daha önce hiç bu şekilde düşünmemiştim.
Karalarda da aynı şeyi yapıyorlar. 7 kıtaymış. Haydi oradan. Bu sadece Avrupa ve Asya'yı bölüp Kuzey ve Güney Amerika'yı ayırıp insan yapımı Süveyş kanalını sayarsam mümkün olabilir.
Bunu da hiç düşünmemiştim. Peki sence neden böyle yapıyoruz? Neden her şeyi bölüyoruz?
Omuz sıyıktı, salatasından bir parça aldı.
Ben nereden bileyim? Ben sadece bir çocuğum. Farklı kültürler belki. Bölgeselcilik, ırkçılık. Biliyorum, yine de aptalca bir şey gibi.
Irkçılık. Bu harika işte.
Creighton kaydet tuşuna bastı, kamerayı döndürdü ve 20 saniyelik bir çekim yaptı. Kasım ayında mavi kertenkele salonunu ziyaretinden sonra şehidin gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışmıştı. Ancak şu ana kadar hiçbir bağlantısı kayda değer bir şey bulamamıştı. Creighton'ın şehirden kaçmış olması yüzünden eski avukatı Jacob Weldon telefonlarına bile cevap vermedi. Sonuç olarak Creighton esrarengiz yeni dostu hakkında hiçbir bilgi bulamamıştı ve asla kimseye itiraf etmeyecek olsa da bu durum onu bir şekilde rahatsız ediyordu. Tüm iletişimleri, sesi değiştirilmiş telefon aramaları, SMS ve iletilemeyen mesajların bırakılması yoluyla gerçekleşmişti. Hepsi çok gizli ve şifreliydi. Bu da Creighton'ın söz konusu kadın veya erkeğin, her kimse, ajan olmak isteyen birisi olduğunu düşünmesine neden oluyordu. Ancak belki de başkalarına özenen birisi değildi. Belki gerçekten de öyleydi. Her şey mümkündü. Creighton dur tuşuna bastı ve sonra videoyu başa sardı, sonuna kadar oynattı, odak noktasını düzeltti ve tekrar kaydete bastı. İlk birkaç hafta boyunca Shade'in bu spesifik iş için neden kendisini seçtiği onun için tamamen bir sır olarak kalmıştı. Ancak Shade en sonunda ona büyük planı anlatıp isimler vermeye başlayınca her şeyin güzelliğini ve ironisini görmüştü. Kesinlikle bu iş için en mükemmel insandı. Gerçekten de bu işe uygun tek insan kendisiydi. Dura bastı, tam arada. İşte oldu. Evet. Sadece mercekteki ufak bir parlama haricinde her şey tamamdı. Zaten daha önceki videolarda yaptığı gibi bunu da halledebilirdi. Kamera hazırdı. İpleri bagaja koydu. Artık geceyi yakışıklı ve birazcık da şeytani bir kavalye ile geçirmek isteyen bir kadın bulmanın zamanı gelmişti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.